Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Niho, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın herkesi, hep beraber oturalım, konuşalım. Ya size de şöyle gelmiyor mu? Her sabah kalktığınızda ki ben geç yatıyorum. Yani gündemi toparlayıp yatmam 1'i 1.5'u bazen 2'yi buluyor. Sabah saat 7 civarında kalktığımda ilk aklıma gelen soru şu oluyor. Acaba gece tımarhanede ne oldu da kaçırdım? Dün gecekini kaçırmadım. Gördüm, yaşadım. Hayır, şu 20 yaş mücadelesinden bahsetmiyorum. Ne kadar güzel 20 yaş fotoğraflarınız varmış ya. Aslında bir yandan da bakınca insanlar kafayı birazcık böyle değiştirebiliyor, güzel şeyler yapıyor diye. 20 yaş fotoğraflarıyla birbirleriyle bir mücadeleye, hani sanal bir mücadeleye girdi insanlar. 20 yaş karşılaşması. O fotoğraflar, bilmeyenler için söyleyeyim. Dün sosyal medyada onlar geziniyordu. O değil. Dün gecenin köründe İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile yolladığı bir genelge dolaşmaya başladı. Genelge artık gerçekten sinir bozucu. Sonuçta bir kere şu sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim de, yani hep yaptığımız gibi hiç kimse buraya gelen ne anlatıyor abi bu adam falan demesin. Ya da sağda solda böyle hani sözlük mözlük deyip ergen atışmalarında öfkeli olan bu bağırıyor falan demesinler insanlar. Dert şu. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi, dün gece yayınlanan 81 il valiliğine gönderilen genelgenin bir tane adı, anlamı var. Tek anlamı. Bakın ikinci bir anlamı yok. Sadece biz öyle bir çıtık ki bu içki satışını yasaklayabilmek için saçma sapan kanunsuz bir işlem yaptık ve herkes bunun kanunsuz olduğunu anladı. Şimdi onun yerine biz başka bir şey yapalım ve bu satış ağını iyice daraltalım ki arada içki de kaynasın. Bunun başka bir manası yok. Tamamen andavallık bu. Başka hiçbir manası yok. Bunu bir kenara koyalım. Ama genelgeyi bilmeyenler için biraz anlatayım da onu duysun insanlar. Çünkü market tedbirleri genel başlığı ya hakikaten sinir bozucu ya. Gerçekten sinir bozucu. Market tedbirleri. Market tedbiri nedir market tedbiri? Prezervatif alıp kapıya geçiriyorsun. Yani market tedbiri deyince başka ne gelecek aklına? Zincir ve süpermarketleri de kapsayan Medyascope'dan okuyorum ben. Onlar da toplamışlar. Yeni yasakların ilan edildiği genelgeye göre buralardan sadece zorunlu temel ihtiyaçlar karşılanabilecek. Soru. Sorun geldi. Nedir sizin temel ihtiyaçlarınız? Mesela sizin temel ihtiyacınız sadece ekmek, pirinç, bulgur, makarna değilse ne yapacaksınız? Mesela benim temel ihtiyacım diyelim ki ya öyle ben yazmayı seviyorum kardeşim. Benim temel ihtiyacım kalem almak. Nasıl yapacağız bunu? Nasıl yapacağız? Benim o kadar çok çalışıyorum ki odamda aynı anda 50 tane ampul yanıyor. Ampul benim temel ihtiyacım. Bir parti logosu olarak iğrenç olmasına rağmen. Ne yapacağız bunları? Satılamayacak. Neden? Bakın şimdi gerekçe o kadar saçma, o kadar abuk, o kadar gereksiz ki tıpkı içki yasağında olduğu gibi. Hani kanunen bir yere yaslayamadığı için zırvalamaya çalışıyor. Tarak yasak mesela. Bak çok ilginç bir şekilde bu genelgeyi her yere yollayan insana tarak lazım. Genelgeyle tarak satışı yasaklanıyor bakkallarda, marketlerde. Niye? Kozmetik ürünlere giriyor. Sadece şampuan satışı yapılabiliyor. Şampuan, diş fırçası, diş macunu. Gerçi bunu düşünebilen insan için diş fırçası ve diş macununun temel ihtiyaç olduğunu düşünmek birazcık iyi niyetlilik olacak ama hani medeniyetten uzak olduğu için şöyle bir şey düşünebilen bir insanın. Ama olsun, yine de bunlar satılıyor. Mesela tarak yasak. Yapamıyorsun. Bunlar yasak. Neden? Gerekçe olarak sokuşturulmaya çalışılan hikaye şu. Deniyor ki küçük esnaf da çalışsın. Ya arkadaşım ya kafan çalışmıyor ya yalanı artık birbirine o kadar karıştırdın ki neyi nereden çıkartacağını unutuyorsun. Küçük esnafı sen kapattın. Ben kapatmadım ki, ben bir şey yapmadım küçük esnafa. Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek gibi olacak. Öyle denir biliyorsunuz. Teşbihte hata olmaz. Ama mesela aynı şeyleri internet üzerinden o alışveriş sitelerinin tamamından alabiliyorsunuz. Ve şöyle şey söylemenize gerek yok mesela. Pardon, siz bakkal satışı mı yapıyorsunuz? Temel ihtiyaç. Sizce temel ihtiyaç nedir? Hani uzanıp yan yana sigara içerken, sigara kötü bir şey. Sence biz şimdi neyiz sorusu gibi. Sizce temel ihtiyaç nedir? Buradan başlayalım. Felsefi bir problem, bir varoluşsal soru, varoluşsal sorun olarak temel ihtiyaç nedirin üzerine gidelim ve o internet sitelerinden bir tanesinden sipariş verelim. Geliyor. Yani geçen gün konuştuk ya işte. Hani benim rahmetli babaannem de çok söylerdi. Bizim gelin bizden kaçar, yüzün örter, kıçın açar diye. Şu anda yaşadığımız bu. Saçmalığın dibi. Ve bu bir genelgeyle devlet ciddiyetinden kopuşun göstergesi olarak herkese yollanmış durumda. Ya sabaha kadar insanlar bununla dalga geçti. Ama aynı zamanda hali pürmel halimizi gösteriyor bu bizim. Saçmalığın dibi bu. Nedir sizin için temel ihtiyaç? Okumak, yazmak. Nedir yani? Bundan bir süre sonra artık sokuşturacak yer kalmayacağı için saçmalamanın daha dibine de inerek bundan başkasını da yapabilirler. Ne olur? Vallahi bilmiyorum. Yani bu kadar aptalca düşünmek gibi bir yeteneğim yok benim. O yüzden nereye gidebileceğini tahmin edemiyorum. Ama yalanlara baktığım zaman şu süre içinde ne yaşanabileceğini size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Mesela ülkenin turizm bakanı tam da turizm sezonu artık hani eskiden olsa çoktan açılmıştı pek çok yörede. Mesela Antalya ve civarında çoktan turizm sezonu başlamıştı. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi turizm sezonu şöyle açılıyor. Türklerin olmadığı ortamda Türk olmayanlar için deniz, güneş, kum falan filan. Eskisi gibi hani şiş kebap, Turkish rakı o zor. Şiş kebap sıkıntılı, Turkish rakı bakkallarda sıkıntı olmuyor onlar bu kapanması. Ha yabancı mısın? Sana serbest, her şey serbest. Delir, çık sokaklarda delir. Donunu çıkart, kafana gez, kafana geçir, koş. Sana serbest. Bize yasak. Ve Turizm Bakanı çıkıp diyor ki 17 Mayıs'ta vaka sayısını 5000'in altında olacak 17 Mayıs'ta. Sebep? Öyle. Hani olmalı olacak istiyorum. İyi de bilim böyle bir şey değil ki. Bak mesela bilim bize şunu söylüyor. Diyor ki, hacı diyor, en fazla toparlayabildiğimiz, sıkıştırdığımız yalanın bini bir para sayılarla şuraya düşürebildik. Dün itibariyle Türkiye'de 347 insanımızı kaybettik. 347 insan artık saklanamayacak şekilde. Hani Sağlık Bakanı yalan atıyor ya. Dün bak onu da konuşacağız şimdi. Biz burada bu yayında bu işi büyüttükten sonra bir gün önce Şükrü'nün yaşadığı acının arkasından benim de pek çok dostumun da yazdıklarıyla birlikte cevap vermek zorunda kaldılar. Çünkü biliyorlar ki yalan açığa çıktı. 347 insan öldü. 2501 yeni hasta var. 24.733 de vaka belirlenmiş. Kaç test içinde? 243 bin içinde. Yani test sayısı 3 aşağı 5 yukarı vaka sayısını %10 gösteriyor bize, pozitiflik sayısını. İyi de kardeşim bu zaten çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Bütün uzman hekimlerin söylediği bu, böyle olmaz bu. Çünkü bir yandan da erişkin yoğun bakım doluluk oranı %68.2, %71.6'dan indi ya. Yaşasın, ayakta alkışlıyoruz. Yalnız şurada çok sıkıntılı bir sayı var. 3438 yazıyor. Sağda 4,5 milyonun hemen üzerinde gördünüz mü? O ağır hasta sayısı Türkiye'deki. Yani biz sürekli ölüme aday insanların sayılarını görüyoruz orada. Ve durum buyken Turizm Bakanı çıkıp diyor ki 17 Mayıs'ta 5000 vakanın altına ineceğiz. Nasıl? İneceğiz. Ha nasıl ineceğinizi anladık tabii böyle olunca. Tabloyla oynuyorsun, çok rahat oynayabiliyorsun. Mesela diyor ki Sağlık Bakanı dün burada bu yayında da konuştuklarımızın pek çok başka tipin de hani şey yaptığı, saldırdığı gibi işte biraz sıksan diyecek ki ya yanlışlıkla yazmış. Kim? Hekim. Bakın burada son bir yıldır sürekli olarak bir ikazda bulunuyorum. Burada bütün bürokraside çalışanlara, özellikle tepe yöneticilerine, bakanlık yapan insanlara, bu işler hepinizin üzerine kalacak. Bunu çok iyi bilin. Çünkü bugün iktidarının sorumluluk almamak gibi bir özelliği var. Bütün cahillerin yaptığı şeyi yapıyor. Sorumluluk almaz. Her şeyi söyler. Her boktan anlar. Her şeyi söyler ama sorumluluk almaz. Bittikten sonra der ki yapmasaydın, sen yaptın. Hekimlere verilerek, olayı kısaca hatırlayalım. 30 Nisan günü sevgili Şükrü'nün, Şükrü Küçükşahin'in erkek kardeşi 59 yaşında Cemal Küçükşahin hayatını kaybetti. 25 günlük bir Covid mücadelesinin sonunda, ki arada böyle stokin fırtınaları falan var. Çok ağırlaşmış entübasyon durumu var. Bütün bunların ardından. Ama ölüm raporu bulaşıcı olmayan doğal yollu ölüm olarak çıktı. Şükrü bunu sosyal medyada duyurup ben ve birkaç arkadaşı daha bunun üzerinde ya kardeşim bu yalanı artık bu insan acılı haliyle bununla uğraşmak zorunda kalıyor deyince Sağlık Bakanı önce bir yalan açıklama yaptı, yazılı açıklama. Yalan açıklama hiçbir şeyin anlaşılamadığı saçma sapan bir şeydi. Bunun üzerine bir de sözlü açıklama, Edirne'de toplantı, ne olacak şakşakçını koyuyorsun karşısına, soru da sormuyor sana, sen ne söylersen onu dinliyor. Aman bir kelime kaçırmayayım diye. Orada dedi ki burada yapılan hikaye 3 gün sonra, zaten biz böyle çalışıyoruz. 3 gün sonra vaka raporları tekrar değerlendiriliyor. Covid ise Covid yazılıyor. Ben de dün sabah yayında dedim ki madem böyle o zaman biz geçmişe dönük bütün raporları 3 gün sonrasıyla okumak zorundayız. Demek ki böyle. Ya bu saçma. Yalan söylediğini bakan da biliyor. Ama yapabilecek bir şey yok ki. Nasıl saklayacaksın bunu? Türkiye'de resmi rakamlarla artık 40 binin üzerine çıktı. Türkiye'de toplam vefat sayısı COVID'e bağlı. Bu söylenebilen. Bakın sadece ben söylemiyorum bunu. Ya benim söylemem bir önemi de yok zaten. Bu işin uzmanlarının söylediği minimum 3 katından söz etmek zorundayız. En az 120 bin insan kaybettik biz. Neden? Bugünün iktidarının beceriksizliği yüzünden, öngörüsüzlüğü yüzünden, cehaleti yüzünden, adını doğru koyalım. Cehaleti yüzünden kaybettik. Bilimle mücadele ettiği için kaybettik. Tıpkı şu market genelgesinde olduğu gibi hani temel ihtiyaç nedir sorusuna siz, ben, özgürlük diye bahsedebiliriz mesela, adalet diye bahsedebiliriz. Bugünün iktidarının ve bugünün iktidarının şakşakçılarının, isterseniz medyada bakın, isterseniz sokakta, hiçbirinin bu ikisiyle alakası yok. Onlar için sahiplerinin, efendilerinin ağızlarından çıkacak tek bir cümle yeterli. Temel ihtiyaç tanımı yetişebilir. Mesela bulgur derse o bulgurdur Türkiye'de temel ihtiyaç. Ya da ne bileyim işte ayakkabı, çorap derse onlardır. İnsanlığın hiçbir önemi yok. İnsanlığın nasıl yaşadığının, tımarhanede her sabah neyle uyandığımızın hiçbir önemi yok. Yeni tımarhane genelgemiz budur. Buyurun. Marketlerde, bakkallarda zorunlu temel ihtiyaçlar dışında hiçbir şey satılamayacak. Yani temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ve kozmetik ürünleri. Kozmetik ürünlerinin de belli bir bölümü. Tarak yok ya. Genelgenin sahibinin en çok ihtiyaç duyduğu şey. Tarak yok. Zaten böyle başa da böyle tarak lazımdı. Böyle baş olmadığına göre tarağa da ihtiyaç yok değil mi? İş sadece bununla kalmıyor. Turizm Bakanı bu açıklamayı yaptıktan sonra Türkiye'de özellikle ama özellikle bu işe kafa yormuş insanların çıkıp anlattığı şey demin size söylediğim bölümü. Ya kardeşim böyle ayıramazsın ki bunu. Bunu nasıl söyleyebilirsin? İnsanların temel ihtiyacının ne olduğunu biliyorsun. Mahalle bakkalı çalışsın. Madem bu kadar biliyordun, burada 6 senedir bas bas bağırıyorum. Geçmişte örnekleri var, Avrupa'da örnekleri var, benzerleri yaşanıyor başka ülkelerde. Ya haftanın bir günü büyük marketleri, zincirleri kapat. Çalışmasın hiçbiri. Pazar günü mesela. O günlerde insanlar sadece mahalle bakkallarından alışveriş yapsın. Bir gün esnaf en azından işini yapsın. Ayrıca o market çalışanları, insanlık dışı koşullar altında yaşamaya çalışan o insanlar bir gün kati izin yapsın. Madem bu kadar düşünüyorsun, bu kadar seviyorsun, yalancı. Yalancısın çünkü o kadar net atıyorsun ki. Ama saçma sapan atıyorsun yani tutulabilecek bir yönü yok. Madem bu kadar inanıyorsun, bu insanların iyiliğini istiyorsun, yapalım. Yani 81 il valiliğine yollanacak şundan çok daha dandik bir genelgeyle, çok daha dandik bir genelgeyle bu becerilebilir. Niye yapmıyorsun? Bunu yapıyorsun. Esnafı neden yapmıyorsun mesela? Esnafı zaten küçük esnafı öldürüyorsun. Adamın borcu var. Adamın diyorum erkek olduğu için değil sakın yanlış anlamayın. Yani kadın esnafı yok mu? Elbette vardır. Elektrik, su, ot, bok bin tane borcu var. Vergi öteleme yapıyorsun ama şunu söyleyemiyorsun mesela. Verginin ötelemesini yapmayalım. Dur ya biz bu dönem içinde sana hiçbir kıyak geçemedim. Verginin atıyorum %35'ini sildim senin. Yapsana madem bu kadar düşünüyorsun. Yalanın bini bir para. Sürekli olarak üfürmede önüne geçemiyorsun. Çünkü attığın şeyin kıyaslanması artık o kadar net ki insanlar için çok basit şeyler bunlar. Sana baktığı zaman artık senin yandaşın olan anketörler bile aynı şeyi görüyorlar. Sadece Özer Hoca'nın, Özer Sencer'in açıkladığı değil. Artık toplumda bütün dengenin değiştiği çok net görülüyor. Yani bugün Türkiye'de, bugün Türkiye'yi tek başına yöneten insanın bir kez daha %50'nin üzerine oylarla ne kadar oynanırsa oynansın çıkabilme ihtimali sıfır bile değil. O da görüyor bunu. İktidarı hiç uzak olmayan anket firmaları mesela artık iktidar blokuyla yani Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki ayrımın %45-%55 dengesine oturduğunu görüyor. Artık böyle bir şey yok ki. Ve bunun bir tane gerekçesi var. Tek gerekçe ya. Tek. Sen yaptın. Hani diyorsun ya Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden benim vergimden düşen her kör kuruş haram zehir zıkkım olsun. Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden diyorsun ya ya insanlar da işte deizm yükseliyor, ateizm yükseliyor. Biz de çıkıp diyoruz ki senin yüzünden. Senden oldu. Sana bakan insanın gerçekten hani saf bir inanana yakın durabileceği falan mümkün değil ki. Yalan söylüyorsun aralıksız çünkü. Sürekli yalan söylüyorsun. Burada bize bu sayıları söyleyen ve hani 3 gün sonra rapor denetimi tekrar yapılıyor. Böyle yapılıyor, böyle söyleniyor ama sonra düzeltiliyor diyen Sağlık Bakanı var ya. Geçen sene bu dönemlerde tam da o rakamların içinde doktorun verdiği kati raporun gerçek olduğunu söylüyordu. Önemi yok ki. Ona bakacak olursan bir hafta önce aşı yok da diyordu. Sonra zılgıtı bir yedi. Çıktı dedi ki aşıdan delirmek üzereyce her yerimiz aşı ve bir ay sonra daha da fazla gelecek. Ben ne yapacağım, nereye koyacağım bu kadar aşı? Fark etmez ki. Yalan söyleniyor sürekli. Aralıksız yalan söyleniyor. Bir tane temel dert var. Kardeşim para bitti. Para bitti, başka bir özelliği yok. Dün enflasyon açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından. Nisan ayı, 2021 yılı Nisan ayı enflasyon. Bakın açıklanan oranlara göre son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış bir tüketici fiyat endeksinden bahsediyoruz. %17.14. Bir ay önce %16.19. Yani neredeyse baktığınızda kabaca 100 baz puan artmış durumda. Nasıl oluyor bu? Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu burada konuşmuştuk yani. Ona baktığınız zaman böyle demiyor ki. Merkez Bankası Başkanı hayal satarken ne diyordu bize? Nisan'dan sonra kademeli olarak düştüğünü göreceğiz. Sebep? Sebep yok. Sebebe gerek var mı? Turizm Bakanı nasıl söylüyorsa 17 Mayıs'tan sonra 5000 vakanın altına düşecek diye. Merkez Bankası Başkanı'nın başı gel mi? Değil. Onun değil. Başkasının başı gel de. Merkez Bankası Başkanı bayağı fırça gibi saç var adamda. O söyleyemez mi? Ama bütün bunlar yapılırken şu gözden kaçırılıyor. Bu artışın içinde hatırlıyor musunuz, size 2 sene önce anlatmıştım ve sonra sık sık tekrarladım. Bir makastan bahsettim. Dedim ki bakın üretici fiyat endeksiyle yani üreticinin yaşadığı enflasyonla tüketicinin yaşadığı enflasyon arasındaki makas açılıyor. Bunun anlamı şudur. Üretici kendisi çok daha zor durumda olmasına rağmen malını bir şekilde satabilmek için asıl hak ettiği artmış fiyatını yansıtamaz tüketiciye ama yansıtacak. Yani bu bir birikimli enflasyon olarak bir kenarda duruyor. Yarın iş çok hafif toparlanmaya başladığında o onu sıkacak oraya. Üretici fiyat endeksi %35'in üzerine çıktı. Nasıl yaşayacak bu insanlar? Domatesi, patatesi, biberi üreten insan ne yapacak mesela? İyi niyetinden ya ben hem çok iyi niyetliyim hem de acayip kerizim ben. Tabii ya yani ben neden yarı fiyatına satmıyorum ki diye mi düşünecek? Böyle bir iktisat teorisi yok, çok özür dilerim ama hani insanlığın aklına gelmemiş. Parayı bırak paranın icadını, hani o adamlar Lidyalıların çıkmasının bir önemi yok, gerçekten burada yok. Trump'a döneminde bile kimsenin aklına böyle bir şey gelmemiştir. Nasıl olacak o zaman bu? Makas açıldıkça açılıyor, 2 katına çıktı şu anda. Ve o insanlar bu parayı kazanmak zorunda. Neden? En basit iktisat teorisiyle 1 sene sonra tarlasını ekebilmek için. O ekmezse sen ne yiyeceksin? Ama bunun bir de ters yönü var. Sen yemezsen yani sen tüketmezsen onun ekmesinin bir mantığı yok ki. Yani ekonomiyi besleyen can damarları tıkanmış durumda. Bütün bunların içinde Türkiye'de yaşanan temel fiyat artış gerekçesinin her şeyden bağımsız olarak. Bakın şunu düşünün. Türkiye'de üretimin eksildiğini biliyor muyuz biz? Biliyoruz. Türkiye'de bir yandan başka sektörlere yatırım yapılırken çiftçinin ölümüne göz yumulduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Ama bir de çok acı bir gerçek var. Orada kullanılan pek çok girdinin yani kullanılan tohumdan ilaca kadar pek çok girdinin fiyatı dolar ya da euro ile belirlendiği gerçeğini atlıyoruz. Yemin aynı şekilde. Saman ithal eden bir ülkeden bahsediyoruz sonuçta, bizim ülkemiz. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı üretici fiyat endeksindeki o yükselmenin aynı zamanda çok sık duyduğunuz dolarizasyon kavramına da açık olması demek bu. Yani döviz yükseldikçe sen bir yandan yalanlar atmaya devam etsen de Nisan'dan sonra düzelecek. Ya baktık kademeli iniyor orada desen de dövizi kontrol altına alamadığın zaman çiftçinin de bundan yırtma şansı yok. Ama senin dövizi kontrol altına alabilmen için temel bir noktaya ihtiyaç var. Döviz. Döviz yoksa dövizi kontrol altına almanın çok da önemi yok. Salla gitsin zaten. Bizim şu anda yaşadığımız hikaye. O yüzden soru şu. 128 milyar dolar nerede? Bak aynı soruya geliyoruz yine. Çünkü senin beceriksizliğin yüzünden yuttuğun bu para var ya, bugün yaşadığımız fakirliğin temel gerekçesi. Develediğin para, beceremediğin için çöküp yok ettiğin para bugün yaşadığımız temel sıkıntının gerekçesi. Yani aşı alamamamızın nedeni de bu. Bugün üreticinin ölmesine, sürünmesine de neden olan bu. Bugün hala bunca sıkı tırnak içinde hani Nasıl sıkı? Vallahi öyle diyorlar. Ben de çok kırmak istemiyorum. Sıkı tedbirler alınmasına rağmen Türkiye'de nasıl şu an itibariyle 12-13 milyon insan çalışıyorsa, çalışmak zorundaysa temel gerekçesi bu. Sen parayı yediğin için. Yok çünkü öyle bir para. O zaman biz dönüp aynı soruya geliyoruz. Marketin satacağını salla. Onun çok önemi yok. Ama bizim marketten alacaklarımızın önemi var. Parası ölçüsünde temel gıda ihtiyacı dışında insanların başka ihtiyaçları var. İnsan çünkü onlar. Başka şeylere de ihtiyaç duyabiliyorlar. Hal böyle olunca sen bir genelgeyle yasaklasan bile kimse seni ciddiye almıyor. Nasıl oluyor? Şöyle, marketlere, bakkallara çökebilir misin? Çökersin. Geçmişte de yaptın. Ya bunu yaparsın, bu sorun değil. Ama insanlar nezdinde bir daha çökebilme şansını kaybediyorsun. Ama elinde çok çok büyük bir avantaj var. Bir muhalefet var ki karşında, bal börek ya. Yemin ediyorum, sınavla alsan bu kadar iyisini yapamazsın. Çünkü muhalefetin kafasındaki şu sürekli olarak: biz bunu bırakalım, nasıl olsa çöküyor. Doğru mu? Doğru. Bırakalım çöksün, biz işimizi o zaman görelim. İyi, o zaman muhalefet yapmanın bir anlamı yok ki. Gerçekten bırakın, çünkü ben size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, bu ekonomi çöküyor. Yani ne zaman olur? Vallahi çok uzun sürebileceğini zannetmiyorum. Ama sizin yaptığınızın siyasetle bir alakası yok. Vatandaşa yönelik siyasetle. Benim söylediğimi ana muhalefet partisinin sözcüsü eğer basın toplantısıyla söylüyor ama bir tek adım bile atmıyorsa, bu ülkede muhalefet yok zaten. Gerçekten yok. Konuşulan şey hiçbir önem taşımıyor aslında. Sürekli olarak aynı geyikler yapılıyor. Neden? İnsanları kargaşaya itmek olurmuş. Hangi kargaşa? Mesela açlık kargaşa mıdır? Bence kargaşadır. Büyük kargaşadır hem de. İnsanların yarınlarından umutsuz olması kargaşa mıdır? Çok ağırdır. Her sabah bir tımarhanede uyanıyormuş hissi yaşamak mesela kargaşa mıdır? Çok çok çok büyük kargaşadır. Bütün bunların içinde bakın, eksik olan şeyimiz demokratik kavramlar içinde muhalefet. Yok. Yok olsa dükkan sizin. Yani muhalefet burada yapılan şeyden zerre kadar farklı değil. Şunların içinde, mesela şu içki satış genelgesinin içinde bir grup muhalefet belediyesinin de imza attığı görüldü. Valiliklerin oluşturduğu çalışmalara, il hıfzı sağ kurullarıyla beraber kararlar çıkartılıyor. Niye içki satışı yasaklanacak denildi. Gerekçe yok, salla sen. Sen bir yasakla, sonra gerekçe buluruz. Mantık bu ya. Bazı muhalefet belediyelerinin de burada il hıfzı sağ kurullarına imza attığı görüldü. Gerekçesi çok ilginç ya. Dün okudum, ana muhalefet partisinin sözcülerinden bir tanesi, temsilcilerinden bir tanesi. Diyor ki, yani onlar bugüne kadar uygulanan sıradan kararlar olduğu zannıyla imzalamışlar. Bir zahmet bir okursak, hani ortalık bu kadar yangın yeriyken. Bütün bunların yaşanmasının unutulmaması gereken bir tane gerekçesi var. Para yok. Yok. Gerçekten yok. Neresinden bakarsanız bakın yok. Ve bunun unutturulması için her gün bu tımarhanede yepyeni bir genelgeye ihtiyaç var. Bugün market ürünlerinin bazıları yasaklanır. Yarın mesela ne bileyim don giymek yasaklanabilir Türkiye'de. Yani yaz da geliyor. Yeldir yeldir şöyle daha havadar şekilde gezelim, vatandaşımızı düşünüyoruz diyerek. Mesela ertesi gün haber yapmak külliyen yasaklanabilir. Ne olacak ki? Yani yavaş yavaş genelgelerle işte görüntünün alınmasını engelliyoruz, şunun yapılması bilmem ne, yavaş yavaş kapattık ya, haber maber de yapılmıyor. Tamam, ne olacak işte? Çünkü bu arada muhalefet partisi ne diyecek? Aman burada şimdi vatandaşa çok itidalli yaklaşmamız lazım, iç kargaşaya yönelik. Vallahi iç kargaşanın olacağı falan yok kardeşim. Buna ihtiyaç yok. Ama demokrasi aynı zamanda itiraz kültürü demek. Siz Türkiye'nin itiraz kültürünü yok ediyorsunuz. Ve tarihe not düşmek açısından söylüyorum. Buna çok ihtiyacımız olacak. Bugün değil. Bu iktidar değiştikten sonra lütfen bir kenara yazın. Bugünün iktidarı, bu iktidarı kurarken itiraz hakkını kullanarak kurdu. Yani biz başörtüsü eylemlerini sokaklarda el ele kilometrelerce zincirler oluşturmuş, bugünün iktidarının besleyicileri tarafından kurulduğunu biliyoruz. Bugünün iktidarının temsilcileri itiraz kültürünü sonuna kadar kullandılar ve yarın da kullanacaklar. Ama bugün yetiştirilen, büyütülen nesillere bugünün sünepe muhalefeti tarafından itiraz kültürü yok edilerek sokuşturuluyor. Yani bugün genç olan insanlar itiraz kültüründen uzaklaştırılıyorlar. Ama tam karşıda olan insanlar, yani bugünün iktidarını kuran insanlar onu kullanmayı çok iyi biliyorlar. Yarın iktidar değişecek ve siz iktidara geldiğiniz gün göreceksiniz bu iktidar bugünün iktidarının temsilcileri. Yarın size karşı bu itiraz gücünü nasıl kullanacaklar? O zaman iş işten geçecek. Gerçekten yine aynı şeyi yapacaksınız. O gün için stratejiydi. Çok iyi bir strateji belirlemiştik. Yalan söyleyeceksiniz yine. Ve bugünün yalancı iktidarına, bugünün yalancı muhalefeti şahane uyuyor ya. Çok güzel. Sıkıntı arada vatandaş güme gidiyor. Her sabah kalkıyorsun, tımarhanede yeni bir genelge yayınlanmış. Tımarhanenin girişinde birinci kattaki panoya kocaman bir yazı asılmış. O günün yasak listesi. Ne olduğunu bilmiyorsun. Zaten bir süre sonra çok umursamamaya başlıyorsun. Çünkü bu deliliğin içinde asılan yeni bir listeyle yasaklanan yeni ürünler, yeni nesneler seni çok ilgilendirmemeye başlıyor. Bir yandan senin aklında, kafandaki soru şu. Ya biz yolsuzluk konuşuyorduk kardeşim. Biz yolsuzluk konuşuyorduk. Ne ara döndü bu iş buna? Ne ara kaptırıldı götürüldü? Bu ülkenin ticaret bakanı yolsuzluk yaptı. İtiraf etti yolsuzluk yaptığını. Ve ses yok 11 gündür. Ses yok. Ana muhalefet partisinin temsilcileri bugün sokaklarda kendilerini meclis kapısına zincirleyerek eylem yapıyor olmalıydı. Neredeler? Yok. Aman şey yapmayalım ya. Vatandaşı kışkırtmak gibi algılanabilir. Bizim stratejimizde yeri yok bunun. Daha bundan 20 gün önce bugün AKP'nin en önemli isimlerinden birinin özel kalemi dibindeki adam tabak içinde pudra şeker diyerek kokain çektiği görüntülerle gündeme geldi. Nerede? Nerede? O gün bizim burada yayınlarda söylediğimiz şeyleri kütür kütür muhalefet temsilcileri de söyledi. Ne yaptınız bana onu anlatın. Söylemek değil. Ama muhalefet temsilcisi ne yaptı? Bugünün iktidarına, bugünün muhalefeti çok güzel uyuyor ya. Çok güzel uyuyor. Arada olan gerçekten vatandaş oluyor. Ama şunu bilin. Vatandaş bunu unutmuyor diyoruz ya. Vatandaş bunu unutmuyor unutmasına da her gün bugünün iktidarı ile birlikte bugünün muhalefeti de sorun çıkarttığı için vatandaşın hafızasını giderek doldurmaya başladılar. Onun için arada hatırlatmak lazım. Mesela pudra şekeri kavramı hala bakkallarda satışı serbestken insanların aklında kalmalı. Çünkü bu ülkede pudra şekeri diyerek kokain çeken, tabaktan kokain çeken bir herif unutturuldu hepimizin gözünün içine bakarak. Çaldığı paralarla birlikte 2,5 milyon liralık bir arabanın içinde verdiği görüntüyle. Bu ülkenin ticaret bakanı boru gibi yolsuzluk yaparken, yolsuzluğunu itiraf ederken unutturuldu. O da dezenfektan satıyordu. Bakkallarda dezenfektanın satışı, pudra şekerinin satışı halen serbest. En azından bunun kıymetini bilin. Tımarhanede bu sabah uyandığınızda bunların yasaklandığını görmediniz. Ama yarın görmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığınızı bilerek geliyorsunuz buraya. Benim için en kıymetlisi bu. Doğru, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Aynı şekilde büyümedik, aynı şekilde yetişmedik, aynı şeyleri okuyup yazmadık. Haliyle farklı olacağız. İnançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz hepsi farklı. Doğrusu da bu zaten. Demokrasi dediğimiz şey bu çoğunluk kavramı. Çokluk değil sadece, çoğunluk kavramı. Biz farklı farklı çoklukları bir araya getirerek oluşturuyoruz bunu. İnsanların her şeyi farklı ama birlikte kullanıp bu güzel ülke için hayal kurduğumuzda zenginlik anlamına geliyor bu. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Derseniz ki ya bu yayında konuşulanlar başka yerde konuşulmuyor kardeşim. Bu yayın yaşasın, benim de desteğim olsun ama nasıl olsun? Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızla bu yayını destekleyebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube bu yayını izleme mecralarınızdan bir tanesi. Şu an itibariyle orada da 3359 insan eş zamanlı olarak izliyorlar. Bunlardan 1253 tanesinin yaptığı bir eylem var. Şöyle yukarı doğru bir baş parmak işareti. Onu tıklamak. Bunu yapabilmek için kanala abone olmanız gerekiyor. Abone olmak zor mu? Yok. Yani 5 kuruş çıkmadan cebinizden sadece bir tek mail adresiyle yapabiliyorsunuz. Ama o beğeniye dokunduktan sonra YouTube başka insanlara da bu yayını öneriyor ve diyor ki bak böyle bir şey izliyor insanlar. İstersen bir bak. Yani yayının tanıtımına çok büyük katkınız oluyor. Burada aynı zamanda katıl diye bir düğme var. Aylık küçük katkılarla bu yayını destekleyebilmeniz için isterseniz. İstemezseniz böyle bir mecburiyetiniz yok. Bu yayın ilk gününden beri parasızdı. Her zaman da parasız olacak. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi, bundan sonra da hiç değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tam bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu ve yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.